Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم.
Kıymetli kardeşlerim, bir hadis pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim.
Ebu Yahya Süheyb İbni Sinan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer diyor Allah Resulü. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur diyor Allah Resulü. Bu hadisi Müslüm Zühd bahsinde rivayet etmişlerdir. Bilinen bir gerçek vardır ki, hayır içinde olmak, kâr etmek, mutlu yaşamak, yarınlara umutla bakmak her insanın temel arzusudur. Şerre, kötülüğe, mutsuzluğa, zarara razı olacak akıllı bir kişi düşünmek tabii ki mümkün değildir. Zira zaten böyle bir şey de insan fıtratına nedir? Aykırıdır. Bunun yanında dünyanın meşakkatler, sıkıntılar, külfetler ve tezatlar yurdu olduğu da biraz önce bahsettiğim gibi ayrı bir gerçektir. Bu sebeple tezatlar içinde doğruyu bulmak, sıkıntılar içinde mutlu olabilmek, külfetler içinde boğulmadan, kötülüğe kapılmadan hayır üzere hayatı sürdürebilmek bir Müslüman için gerçekten büyük bir bahtiyarlıktır. İşte insanın bu bahtiyarlığı ve başarıyı elde edebilmesinin tek temel noktası vardır. O da nedir? Allah'a iman etmesidir. Teslim olmasıdır. Bütün kalbiyle Rabbine bağlanmasıdır. İşte bu teslimiyeti gösteren bir Müslümandan bahsediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Diyor ki, Müslümanın durumu gıpta edilmeye ve hayranlığa değer bir durumdur. Neden? Çünkü Müslüman bir hayır ona dokunduğu zaman ne yapar? Şükreder. Rabbine şükreder. Ya Rabbi sana şükrediyorum. Beni lütuflandırdın. Bana lütufta bulundun. Veya benim bir sıkıntımı benden giderdin. Veya bir ihtiyacımı karşıladın. Sana şükrediyorum ya Rabbi der. Fakat başına bir bela gelse Müslüman bu durumda da sabreder. İşte bu da onun için hayırdır diyor. Yani Müslüman her iki durumda da bela ve musibet kendisini bulduğunda da sabrediyor, yani isyan etmiyor, şikayet etmiyor, sabrediyor. Hayır dokunduğunda ise hemen Rabbine yönelip şükürde bulunuyor. Bu Müslümanın halidir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Niye? Müslüman çünkü şunu biliyor. Yani belalar ve musibetler dünya hayatının kaçınılmaz olaylarıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Siz biraz açlık, Bakara suresinde, biraz korku, canlardan ve mallardan eksiltme ile deneriz. Sabredenlere müjdele diyor. Yani biz biliyoruz ki dünya hayatı Müslüman için bir imtihandır. Bu imtihan süreci içerisinde bizim güzel anlarımız da olacak, sıkıntılı anlarımız da olacak. Ama biz her halükarda, her durumda da elhamdülillahi ala kulli hal demeyi becereceğiz. Yani ya Rabbi sana her halde ve halükarda hamd ediyoruz. Çünkü sen bizi denemek için imtihanlara da tabi tutsan, biz biliyoruz ki sabredersek bunun sonu bizim için müjdedir. Rabbimiz öyle demiyor mu? Sabredenlere müjdele. Geçen haftaki programımda da Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konuda meşhur bir duası vardı. Önemli olduğu için tekrar ediyorum. Ne diyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? İlahi diyor. Eğer bana kızgın değil isen, yani benden razıysan, benden memnun isen, ben çektiğim meşakkatlere, belalara hiç aldırmam. Neden? Devam ediyor çünkü Allah Resulü. Çünkü senin afiyet ve lütfun bunlardan çok çok daha geniştir. Ben bunu biliyorum. Ben bu şekliyle sana iman ettim. Sen demiyor musun ki Kur'an-ı Kerim'de her zorlukla bir kolaylık vardır? Yine her zorlukla bir kolaylık vardır. Sen demiyor musun ya Rabbi, biraz önce ifade ettiğim gibi, sabredenlere müjdele ve sabredenler için cenneti vaat ettiğini? Ben bunu biliyorum ya Rabbi, senin kulun olarak. Senden gelen her şeye amenna. Yani rıza gösteriyorum. İşte mümin bu hal üzere olan insandır. Yani müminler kafirler gibi. Ama kafirlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle diyor. Onlara bir rızık verdiğimiz zaman derler ki, der ki o kafir, bunu ben kazandım. Ama onu denemek için elinden aldığımızda veya rızkını daralttığımızda hemen yese düşer diyor. Yani korkuya kapılır, endişeye kapılır. Mümin ise böyle değildir. Müslüman, mümin Allah'a tevekkül eden insan olduğu için bunun da kendisi için bir imtihan olduğunun farkındadır. Ve o zorluğun neticesinde Rabbinin onun için bir çıkış yolu göstereceğinin her zaman farkındadır. Yani Müslüman başka bir ifadeyle bu hadisi şöyle de açıklayabiliriz. Korku ile ümit arasındadır. Müslümanın hali budur diyor başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani Müslüman hiçbir zaman kendini tabiri caizse garantide görmez. Yani korkuyla ümit arasında gider gelir. Garantisi yoktur. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Yahudi ve Hristiyanların şöyle iddiaları var. Diyor ki ayet-i kerimede onlar, biz Allah'ın sevgilileriyiz diyorlar Hristiyanlar ve Yahudiler. Allah-u Teala da diyor ki, eğer gerçekten öyleyse hadi ölümü temenni edin diyor. Yani bir gerçeği vurguluyor Rabbimiz. Hayır, yani sizin dediğiniz gibi değil. Onun takdirini ben vereceğim, benim elimde. Müslüman da işte dediğim gibi korkuyla ümit arasında gidip gelen insandır. Yani itidallidir Müslüman, orta yolu seçmiştir. Ne yaptığı hayır ve hasanetten dolayı kendisini cennette garanti görebilir, ne de işlediği hatalardan ve günahlardan dolayı, ki Müslüman çünkü beşerdir sonuçta, hata da işler, günah da işler. Bunu tövbe bahsinde anlatmıştık. Ha, Rabbine yönelir ve bağışlanma diler. Bundan dolayı da cehenneme gireceğim diye bir karamsarlık içerisine düşmez. Korkuyla ümit arasında Müslüman hareket eder. Allah Resulü de Müslümanın bu halinin gerçekten gıpta edilmeye değer bir hal olduğunu bu hadiste bizlere beyan ediyor. Diğer hadisimize geçelim. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle dedi diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşınca sıkıntıları çoğaldı. Durumu gören Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, ne büyük sıkıntın var," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kızım, bugünden sonra babanın sıkıntısı olmayacak," buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince bu defa Fatıma radıyallahu anha, "Allah'ın çağrısına icabet eden babacığım vah. Mekanı Firdevs cenneti olan babacığım vah. Kara haberini ancak dostu Cebrail ile paylaşacağım babacığım vah," diye ağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin defninden sonra da Hazreti Fatıma duygu ve üzüntülerini şöyle dile getirdi. "Resulullah'ın üzerine çarçabuk toprak atmaya eliniz nasıl vardı? Gönlünüz nasıl razı oldu?" Bu hadisi Buhari Megazi bahsinde, İbn-i Maci de Cenaiz bahsinde rivayet etmişlerdir. Bu hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselamın tavrını görmekteyiz. Yani sekarat-ı mevt denilen bir hal. Can çekişme sırasındaki şiddetli sıkıntıları yaşamak bakımından Peygamber aleyhissalatü vesselam diğer Müslümanlardan farklı bir durumda değildi. Yani Peygamber de bizim gibi bir beşerdi. Ha, Rabbim ona bir takım özellikler verdi tabii. Ama sonuçta o da bir beşerdi. Yani ölüm ona da geldiğinde o ölümün sıkıntısını Peygamber dahi olsa aleyhissalatü vesselam da yaşamıştı. Ancak şöyle bir istisna vardı. Bunu aleyhissalatü vesselam kendi ifade ediyor. Şikayet etmiyordu o haline Allah Resulü. Peygamber için zaten böyle bir şey de söz konusu olmaz. Allah'a en yakın olan oydu çünkü. Allah'ın vahyine muhatap olan oydu. Bizim bilmediklerimizi de bilen oydu. O Rabbinden gelene nasıl sabır göstermesi gerektiğini en iyi bilendi. Fakat sevgili kızı Fatıma radıyallahu anha durumu görünce, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle bir sıkıntı içerisinde olduğunu ve gerçekten Fatıma radıyallahu anh'ın anlattığına göre hadiste, yani can çekişen bir insanın zannedersem durumu gibi. Yani bu çok net ve bariz bir şekilde ortada. O da ne yapıyor? Yani karşısındaki peygamber ama aynı zamanda babası. Dayanamıyor ve üzüntüsünü dile getiriyor. "Vah babacığım, ne kadar da büyük sıkıntın var," deyiveriyor. Allah Resulü o haliyle, o haldeyken bile ne yapıyor? Kızını teselli ediyor. Her sıkıntının bir sonu olduğunu beyan ediyor. "Kızım, bugünden sonra babanın sıkıntısı olmayacak," diye buyuruyor. Yani peygamber bir bakıma ölümünü tabiri caizse ilan ediyor. Hazreti Peygamber'in bu sözleriyle vefatını haber verdiğini beyan etmiştim ya. Fatıma radıyallahu anh'ın tabi o haldeyken, o üzüntülü haldeyken Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi ölüm haberini verdiğini anlayıp anlamadığını tabii ki bilemiyoruz. Ama vaka bu. Bir de şu var. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra tabii ki cenazenin bizim dinimizde en kısa sürede ne yapılması gerekiyor? Toprağa verilmesi, yani defnedilmesi gerekiyor. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın da toprağa defnedilmesi esnasında Hazreti Fatıma radıyallahu anh duygularını ve üzüntüsünü dile getirirken hafif bir kızgınlık mı diyelim veya ifade bulamıyorum onu anlatacak. "Resulullah'ın üzerine çarçabuk toprak atmaya eliniz nasıl vardı?" diyor. "Gönlünüz nasıl razı oldu?" Yani siz peygamberini kabre koydunuz ve üzerine toprak attınız, kapattınız. Yani bunu çarçabuk yaptınız. Yani tabiri caizse vicdanınız sızlamadı mı? Der gibi bir ifade. Ama biz biliyoruz ki ölüm Allah'ın emri. Baki olan Allah. Ölüm sonuçta her gün hepimizi yakalayacak ve bir gün Rabbimizin huzurunda çıkacağız. Tabii ki sahabe de bunun bilincinde. Örnek mi? Hemen verelim. Hazreti Ömer, Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefatındaki tavrını hepimiz biliyoruz. Yani Hazreti Fatıma radıyallahu anh babasının vefatından dolayı birilerine bir takım sözler ifade ediyor. Yani nasıl siz babamı toprağa gömdünüz de toprağı üzerine attınız? Yani buna eliniz nasıl vardı demek istiyor. Ama aynı hassasiyeti biz Hazreti Ömer'de de görüyoruz. Biz biliyoruz ki peygambere ve ashabı arasındaki ilişki şöyleydi. Onlar peygambere geldiğinde hep şöyle derlerdi. Canım, anam babam sana feda olsun. Canım sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü derlerdi. Yani peygamber onların nefislerinden de önce geliyordu. Ama bir vakıa vardı. Ölüm Allah'ın Resulünü yakalamıştı. Ve defnedilmesi gerekiyordu. Ömer demiyor muydu ki Allah Resulü vefat ettiğinde? Kim Muhammed öldü derse onun kafasını kopartırım diyordu. İşte o da üzüntü haliydi. Yoksa Ömer bilmiyor muydu ki ölüm hepimiz için var. Ölüm bir gün bizi yakalayacak. Peygamber de olsa baki olan dediğim gibi Allah'tan başkası değil. Ama o anlık peygambere olan sevgileri, peygamber olan muhabbeti, yani kendi nefislerinden de çok sevdikleri Allah'ın Resulü vefat etmiş. Kim peygamber oldu derse kafasını kopartırım diyor. Hemen Ebu Bekir radıyallahu anh biliyorsunuz devreye giriyor ve ayet-i kerimeyi okuyor. Mana itibariyle söyleyeyim, sadece Allah'ın diri olduğunu, peygamberin de ölümlü olduğunu hatırlatıyor ona. İşte burada konumuz sabır olduğu için Fatıma radıyallahu anha vefat eden peygamber ve babası ister istemez böyle bir tepki verebiliyor. Bu da normal olan bir şeydir. Babası vefat etmiş ama aynı zamanda ümmetin peygamberi o. Ne yapıyor? İster istemez o halde iken yani üzgünlük, çaresizlik karşısında bu sözler ağzından sarf ediliyor. Ama biz biliyoruz ki Fatıma radıyallahu anh gibi bütün ashabı da biraz önce de ifade ettiğim gibi peygamberi nefislerinden çok seviyorlardı. Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişinin çocuğu öldüğünde Allah Teala meleklerine kulumun çocuğunu aldınız mı buyurur. Melekler evet derler. Allah Teala kulumun kalbinin meyvesini yani ciğer paresini aldınız mı buyurur. Melekler evet derler. Bunun üzerine Allah Teala peki kulum buna ne dedi buyurur. Melekler sana hamd etti ve biz Allah'tan geldik ve ancak ona dönücüleriz dedi derler. Allah Teala da o kuluma cennette bir ev yapınız ve ismini Hamd evi koyunuz buyurur. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Rabbimiz sürekli tekrar ediyorum çünkü konumuzla alakalı olan bir ayet-i kerime olduğu için Bakara suresinde sizi biraz açlık, korku, canlardan ve mallardan eksiltme ile deneriz diyor ya, işte canlardan eksiltmenin örneği bu hadis. Yani Allah Teala bir kulunun çocuğunu canına alıyor. Ve melekleri gönderiyor bu olaydan sonra. Diyor ki meleklerine, kulumun hali neydi? Yani o çocuğu vefat ettiğinde kulum ne yapıyordu? Yani isyan mı ediyordu? Asi miydi? Şikayet mi ediyordu? Ne yapıyordu? Melekler de diyorlar ki sana hamd etti. Ve biz Allah'tan geldik ve ancak ona dönücüleriz dedi diyorlar. Şimdi okumuş olduğum ayet-i kerimede de Bakara suresindeki ayet-i kerime hadiste geçen mananın içeriğidir. Yani ayet-i kerimede Allah-u Teala öyle diyor. Onların başına bir bela geldiğinde onlar derler ki, kim onlar? Yani müminler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Bakın bu çok ciddi anlamda kulluk bilincidir. Biz Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. Benim evladım da öyle, anam da öyle, babam da öyle, arkadaşım da, dostum da, yani hepimiz kısaca. Hepimiz Allah'tan geldik ve bir gün ölüm bizi yakalayacak ve yine Rabbimize rücu edeceğiz, döneceğiz. Bu bilinci yakalamışsak ne yaparız? Ölüm gibi zor bir imtihanla dahi karşılaştığımızda Allah'a hamd ederiz ve deriz ki Ya Rabbi inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ben biliyorum ki bu benim için bir imtihan. Ama şunu da biliyorum ki veren de sensin, alan da sensin. Sen yaptıklarından hesaba çekilmezsin haşa. Sen yaptıklarından sorulmazsın. Çünkü sen kullarına karşı gerçekten merhametli olansın. Çünkü hadisin devamında ne diyor Allah Teala? O kuluma cennette bir ev yapınız. Ve ismini Hamd evi koyunuz diyor. Neden? Sabrettiğinden dolayı. İsyan etmediğinden dolayı. Baş kaldırmadığından dolayı. Evladı gibi, evladı kendisinden alınıyor. Hadiste ne diyor? Ciğer paresini aldınız mı diyor Allah-u Teala meleklere. Yani ciğer paresini, kendinden bir parça aldınız mı? Aldık. Ama o kulun hali, o durumdayken bile Rabbine şükrediyor. Çünkü şunun farkında. Ya Rabbi veren de sensin, alan da sensin. Senden geldik ve yine sana döneceğiz. Yani şükrediyor. İsyan etmiyor, baş kaldırmıyor. Asi olmuyor. İşte Allah Teala da o kulunun bu haline razı oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Rabbimiz şöyle diyor. Razı olduğu insanlardan bahsediyor. Radiyallahu anhum ve radvan. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Yani karşılıklı rızanın olduğu. Yani Rabbimizin razı olduğu kulları, kulların da Rabbimizden razı olması. İşte böyle bir hal. Bu kulun hali de böyle bir hal. Bela ve musibet kendisine düçar olduğunda dahi Rabbine şükretmeyi becerebilen bir kul. İşte Rabbimiz de diyor ki ona cennette bir ev yapın ve adını da Hamd evi koyun. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diyor işittim ki şöyle diyordu. Allah Teala buyuruyor ki herhangi bir kulun gözlerinden mahrum kalma belasına uğradığında sabrederse gözlerinin mükafatı olarak onu cennete korum diyor. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Evet, bir insanın başka bir imtihanı. Allah-u Teala gören bir insanın görmesini ondan alıyor. Yani şöyle düşünün, her şeyi görebilen bir insan bir anda görme yeteneğini kaybediyor. Yani yeryüzü bir anda kararıyor onun için. Gerçekten tahmin ediyorum ki çok zor bir olay. Hem de çok çok zor bir olay. Çünkü kendi başına yeterli değilsin artık. Yeri geldiğinde birilerinin yardımına ihtiyacın var. Böyle bir hal. Ama bu hal üzereyken bile bela ve musibetler kulu bulduğunda sabrederse, öyle diyor Rabbimiz çünkü, yani kulumun gözlerini ondan aldığımda sabrederse, onun mükafatı olarak ben de o kulumu cennete koyacağım diyor Allah-u Teala. Çünkü şunu biliyoruz biz. Rabbimiz gerçekten, diyorum ya, kullarına karşı merhametli. Rabbimiz adildir. Yani kulunu aslında bir imtihana tabi tutuyor, zor bir imtihana. Ve kul da o imtihan neticesinde başarılı oluyor. Sabrediyor. Rabbine isyan etmiyor, baş kaldırmıyor. Bütün sıkıntısına rağmen. Ve hakikaten de çok ciddi bir imtihan. Sabrediyor. Allah-u Teala diyor ki, hakikaten de ciddi bir imtihandır bu. Ben de o sabrından dolayı mükafat olarak onu cennetime koyuyorum diyor. Bu hadisin başka bir versiyonu var. Yine Enes'ten rivayet edilmiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle demişti diyor Enes radıyallahu anh. Allah Teala buyuruyor ki, bir kulumun dünyada en kıymetli şeyi iki gözünü aldığımda benim katımda onun mükafatı ancak cennettir diyor. Abdullah İbni Amr bin el-As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mümin kulum dünya ehlinden mesela çocuğu gibi en çok sevdiği birisini kaybedip sabreder ve sabrını Allah için yapar ve biz Allah'tan geldik ve ancak ona dönücüleriz derse o kuluma cennetten başka bir mükafat vermeye razı olmam diyor. Yukarıda Hamd evi diyor. Onun için bir ev yaptırın ki adı Hamd evi olsun. Bu aynı konuyla ilgili başka bir rivayet bu. Allah-u Teala da bu rivayette diyor ki, o kuluma cennetten başka mükafat vermeye razı olmam diyor. Veya Ebu Hureyre'den rivayet edilen başka bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah Teala mümin bir kulumun dünya ehlinden en çok sevdiği birini aldıktan sonra o sevabını Allah'tan dileyerek sabrederse benim katımda onun mükafatı ancak cennettir buyuruyor. Bu hadisi de Buhari rivayet ediyor. Rivayet ettiğim önceki hadislerde çocuğunu diyor. Burada ise en çok sevdiği birini aldıktan sonra. Yani fark etmiyor aslında. Nedir? Gene çocuğudur, annesidir, babasıdır, eşidir, abisidir. Yani yakınından birini alırsam ondan ve o da bu hale sabrederse onun yeri ancak cennettir diyor Allah Resulü. Ata İbni Ebi Rabah'tan rivayet edildiğine göre İbni Abbas radıyallahu anh bana cennet ehlinden bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben evet dedim. O işte şu zenci kadındır. Bu kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bu sebepten kendimi kaybediyorum. Örtüm açılıyor. Vücudum gözüküyor. Benim için Allah'a dua ediniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de istersen sabret cennetlik olursun ama istersen sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim dedi. Bunun üzerine kadın o halde sabrı seçiyorum ama vücudum açılıyor. Hiç olmazsa açılmamam için dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua etti. Evet, bu hadiste de saralı bir kadından bahsediliyor. Biliyorsunuz hiç gördünüz mü saralı bir insanı? Sara ve anı geldiğinde dengesini, akli dengesini geçici de olsa kaybediyor insan. Yani ne yaptığının farkında değil. Ağzından köpükler geliyor, yere yığılıveriyor. İşte bu kadıncağızda da böyle bir hal var. Ve bu kadıncağız Allah'tan da gereği gibi korkan bir kadın. Çünkü hadis bize bunu anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor, diyor ki ya Resulallah, saram tutuyor ve bu sebepten kendimi kaybediyorum diyor. Yani durumunu anlatıyor Allah Resulüne. Örtüm açılıyor, vücudum gözüküyor diyor. Benim için Allah'a dua eder misin? Şimdi biz biliyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabı için sürekli dua ediyor. Bu genel anlamda da oluyor bu dua. Veya böyle insandan gelip kendi şahısları için de Peygamber aleyhissalatü vesselamdan dua etmelerini istemeleri söz konusu. Ve Allah Resulü de genelde insanları geri çevirmiyor. İşte kadıncağız Allah Resulü'ne geliyor ve durumunu ona izah ediyor. Allah Resulü de diyor ki, saralık halin için sana dua ederim ama sabretmeni tavsiye ederim. Bu senin çünkü bir imtihanın. Yani insan, her insan çeşitli sebeplerle imtihana tabi tutuluyor dünya hayatında. Yani hepimizin imtihanı farklıdır. Herkes aynı imtihanla muhatap olacak diye bir şey söz konusu değildir. Sabret diyor. Tamam diyor kadıncağız, sabır seçiyorum, sabredeceğim. Bu noktada kararlıyım. Ama şunun için dua et. Vücudumun açılmaması için. Yani hastalığa razıyım ama o hal bendeyken ne yaptığımı bilmiyorum. Vücudum açılıyor. Örtüm üzerimden gidiyor diyor. Sadece bunun için dua et diyor. Ben saralık hastalığımın olmasına razıyım. Ona da sabredeceğim diyor. Allah Resulü de aleyhissalatü vesselam bu konuda o kadıncağız için dua ediyor. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Herhangi bir Müslümanın başına yorgunluk, hastalık, düşünce, keder, acı ve kaygıdan diken batmasına kadar her ne gelirse Allah bunları o Müslümanın hatalarına kefaret kılar diyor. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Yani Rabbimizin merhametini görüyor musunuz? Yani bir Müslümanın başına yorgunluk diyor. Bakın. Yani her insan yorulabilir. Çalışır, çabalar. Yorulur. Bu hepimiz için de geçerlidir. Yani hepimizin bir meşguliyeti vardır. Sabah işimize gideriz, akşam yorgun bir vaziyette evimize geliriz. Niçin? Ailemizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkı için çalışırız. Ki bu da bir ibadettir. Hastalık bizi yakaladığında sabredersek veya herhangi bir sıkıntıdan dolayı, içinden çıkamadığımız bir sıkıntıdan dolayı, karşılaştığımız bir sıkıntıdan dolayı düşünce erozyonu içerisindeysek, karmaşık düşünceler ile boğuşuyorsak, herhangi bir kederimiz varsa, herhangi bir acı ve kaygıdan dolayı rahatsız isek, hatta diyor, elinize batan bir dikenden dolayı dahi sabrederseniz, yani o kul, o Müslüman sabrederse diyor Allah Resulü, Allah bunları o Müslümanın hatalarına kefaret kılar diyor. Yani Rabbim bizleri temizlemek noktasında, bizleri temize çıkarmak noktasında, muhatap olduğumuz en küçük bela ve musibetten en büyüğüne kadar ne yaşıyorsak onun karşılığını eksiksiz ve kesintisiz bize verecek. Bunu beyan ediyor. Ama bize düşen ne? Tabiri caizse adam gibi sabretmek. Yani Müslüman bu tür problemlerle karşı karşıya kaldığında, ki hepimiz yaşamışızdır zaman zaman, hakikaten daraldığımız, bunaldığımız, çaresizlik içerisinde kaldığımız zamanlar olmuştur. Ama olaya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize beyan ettiği şekliyle bakmayı becerebiliyorsak, yani ya Rabbi bu dünya hayatı bir imtihandır. Bu da benim imtihanımdır. Ve sen kullarına karşı merhametlisin. Ve senin peygamberin Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sabrederseniz bu günahlarınıza bir kefaret olacak. Ben de senin rızan için sabrediyorum ya Resul, ya Rabbi. Bu konuda bana yardım et. Ayaklarımı dinin üzere sabit kıl. Biliyorsunuz ki bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıdır. Ne diyor Allah Resulü? Ya mukallebel kulub diyor. Febbit kulubena ala dinik. Ya Rabbi ayaklarımızı dinin üzere sabit kıl. Sabitle. Yani ayağımızı kaydırma. Belalar, musibetler bizleri yakaladığında, bizlere düçar olduğunda, ya Rabbi ayaklarımızı sabit kıl. Çünkü önemli olan zaten burasıdır. İnsan iyi halindeyken buna ihtiyaç duymaz ki. Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi bela ve musibetler insanı yakaladığında insanın Allah'a yakınlığı daha fazladır. Ama müminin hali böyle değildir. Mümin Rabbi ile her halde ve halükarda, şartta ve zeminde rabıta kurmayı beceren insandır. Tevekkül eden insandır, teslim olan insandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, ki bu hadisi de okuyduktan sonra programımı sonlandıracağım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: erkek olsun, kadın olsun, bir mümin Allah'ına günahsız kavuşuncaya kadar başından, çoluk, çocuğundan, malından bela eksik olmaz buyuruyor. Bu hadisi de Tirmizi rivayet ediyor. Yani şunu anlatıyor hadis bize. Yanlış anlaşılma olmasın. Haşa, Allah kullarını bela ve musibetler gönderiyor değil. Dünya hayatının bir gereği olarak, dünya hayatının da bir imtihan olması hasebiyle, biraz önce de söyledim ya, hepimiz çeşitli imtihanlarla muhatabız. Yani kimisi ticaretinde bir imtihana tabi, elinde var olanın yavaş yavaş kaybolduğu söz konusu olabiliyor. Veya işinde, yani bugün çalışan insanların bu ekonomik tedbirler neticesinde hepimiz duyuyor, işten çıkarıldığına şahit oluyoruz. Veya işte her gün televizyonlarda, gazetelerde okuyoruz. İşte otobüs dereye uçuyor, 16-17 kişi ölüyor. Bunlar sadece bizim görebildiklerimiz veya bize yansıyanlar. Yani kısaca bütün insanlık alemi sürekli imtihana tabi. Bunun imtihanın içerisinde Müslümanlar da var tabii ki. Ve ölüm bizi yakalıncaya kadar da bu imtihanlarla sürekli muhatap olacağız. Ama biz bu imtihanları Rabbimizin bizden istediği gibi sabredersek, bela ve musibetler bize düçar olduğunda, ayette söylediğim gibi onlara bir bela ve musibet uğradığında derler ki inna lillahi ve inna ileyhi racun. Bunu demeyi becerebiliyorsak ve güzel bir şekilde sabır gösterebiliyorsak Allah bunun karşılığını bize fazlasıyla vereceğini beyan ediyor. Evet kıymetli kardeşlerim, böylelikle de bir programımın sonuna gelmiş bulunuyorum. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
Hadis Pınarı sona erdi.